Ayrım 8. Güvercin Gerdanlığı. İbni Hazm. Sayfa 69. Güvercin Gerdanlığı. Sevgiye ve sevenlere dair. Bismillahirrahmanirrahim. Giriş. Eserime en güzel biçimde, ancak Allah'ı yücelterek, ona hamd ve sena ederek başlayabilirim. Büyük, yüce ve kudret sahibi Allah'ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sonra elçisi Muhammed'e selam olsun. Onun ehline, eşlerine, çocuklarına ve torunlarına selam olsun. Allah'ın tüm peygamberlerine selam olsun. Sonra, Allah seni ve beni hayrete düşmekten korusun. Gücümüzün yetmeyeceği bir işi bize yüklemesin. Güzel yardımı ile buyruklarına kesin boyun eğeceğimiz bir önder versin bize. Kendisine karşı işlenecek günahlardan arınmamız için bir çözüm sağlasın. Gene yardımı ile kendi irademizin zaafına, güçsüzlüğümüze, bedenimizin yetersizliğine, kişisel düşüncemizin kararsızlığına, seçişimizdeki beceriksizliğe, ayrım gücümüzün azlığına, arzularımızın bozulmasına bizleri düşürmesin. Elmeriye'den gönderdiğin mektup, Şatibe'deki evimde elime geçti. Bana iyi haberlerini iletiyorsun, çok sevindim. İyilikleri, güzellikleri sana vermeye devam etmesi ve dostluğumuzda seni değerli bir yol azığı gibi koruması için Allah'a yalvardım. Az sonra seni şahsen de görebildim. Uzaklığa, evlerimizi birbirinden ayıran uzak mesafeye, uzun yürüyüşe ve yolun tehlikelerine rağmen sen kendiliğinden evime geldin. Kuşkusuz en ufak engeller dahi en ateşli gayreti soğutmaya, dostluk bağına senin kadar sıkı bağlanmayan insanların belleklerindeki anıları silmeye yeterlidir. Başkaları senin gibi sağlam sevgilere, içten duygulara, çocukluk arkadaşlığından ve ortak eğitimden doğan kurallara saygı duymuyorlar. Sevgileri seninki gibi Yüce Allah'tan esinlenmiş değil. Görüyorsun ya, Allah aramızı böyle güzel bağlarla bağlamış. Bundan dolayı ona hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu mektupta alıştığım bütün öteki mektupların ölçüsünü aşan konular yazmışsın. Sonra benim ziyaretime gelince amacını açıkladın ve bununla nereye varmak istediğini bildirdin. Bu içtenlik senin beni acılarına ve sevinçlerine, gizli açık düşüncelerine ortak ederek her zaman gösterdiğin güzel bir meziyettir. Sen her zaman bir sevgiyle yöneltildin. Kendi açımdan aynı ödülle ödüllenmekten başka bir dileğim olmayarak 100 katını sana iade ederim. Bunun üzerine müminlerden Allah rahmet etsin, Ubeydullah bin Abdurrahman bin el-Mugire'ye hitaben yazdığım uzun bir şiirden aşağıdaki dizeleri okuyorum. Tavil. Kimilerin sevgisinde serap ne çoktur. Ben seni öyle severim ki asla sapma yoktur. Sana her zaman mutlak içtenlik duydum. Sevgim açık bir iz taşır. İzde sevgimi yudum. Gönlümde olaydı sevgi başkasına solardım. Onu kendi ellerimle söker yolardım. Biricik özlemim sence sevilmiş olmak. Sana sunduğum sözlerde sevgiyle dolmak. Elde edersen bunu tüm dünya, tüm insanlık, gözümde bir toz zerresi, çevremizi saranlarsa böceksi yaratık. Allah seni her zaman güçlü kılsın. Senin için içerisinde aşkı, çeşitli anlamlarını, nedenlerini, arazlarını, değişikliklerini, onu kuşatan elverişli durumları tasvir edeceğim. Bir yazı yazmakla yükümlü kıldım beni. Bunu da tamamen gerçeğe bağlı kalarak, dıştan bir şey katmadan yapmamı istedin. Yapabildiğim ve anımsayabildiğim ölçüde, kişisel olarak yaşadığım olayları, olduğu gibi gerçeğe sadık kalarak anlatmamı istiyorsun. Arzunu yerine getirebilmek için ivedi davrandım. Ama senin dileklerin benim için buyruk niteliğini taşımasaydı bu işe hiç girişmezdim. Gerçekten bu yersiz eylem işine girip yaşamın kısalığını görünce onu mutlu bir çıkış yolunda ve ölümsüz hayata dönüşümüzü sağlayacak biçimde kullanmak çok daha iyi olurdu sanırım. Ebu Derda'ya dayanan bir kaynaktan Ais, ondan Yahya bin Malik, ondan da Kadı Humam bin Ahmet naklederek şöyle diyor. Gerçeğe daha iyi yaklaşmak için gönüllerinizi biraz geçici şeylerle eğlendirin. Seleften bazı dindar kimselerin sözleri arasında şu söze kulak ver. Gençliğinde güzel davranış göstermeyen, yaşlılığında hiç gösteremez. Allah'ın elçisi de bir hadisinde şöyle buyurur. Nefsinizi dinlendirip rahata erdirin. Çünkü demirin paslandığı gibi onlar da paslanır. Üzerime yüklediğim bu işte kişisel olarak tanık olduğum, insanlardan öğrendiğim ve çağdaşlarım arasında kendilerine güvendiğim kimselerin bana anlattıkları durumları anmadan edemeyeceğim. Hiç ad vermeden anlatırsam beni bağışlarsın sanırım. Eğer kimilerinin adını vererek anlatırsam, ya hakkımız olmayan bir takım yolsuzlukları açığa çıkarmış olacağız, ya da çok sevdiğimiz ünlü birisini korumuş olacağız. Demek oluyor ki, herhangi bir sakınca olmadığı zaman kimilerinin adını vereceğim. O zaman ne ben ne de adı geçen kimse herhangi bir nedenle birbirimize darılmış olmayacağız. Çünkü olaylar herkesçe bilinen olaylar olacak, onları açıklamak ya da saklamak hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Yine adı geçen kimse, kendisiyle ilişkili olayın açığa vurulup haberin yayılmasından ötürü bir kırgınlığa düşmeyecek. Çünkü o olayı çok önemsiz bir olay olarak değerlendirecektir. Bu kitabımda tanık olduğum olaylar üzerine söylediğim şiirleri yazacağım. Öyleyse ne sen ne de onları okuyacak bir başkası söze kendi söyledikleriyle başlayan kimselerin yolunu izlemiş olacağımdan dolayı bana kızmaz sanırım. Şiir yazmakta sivrilmiş herkesin izlediği bir yoldur bu. Dahası var. Belki dostlarım kendi serüvenlerini doğrudan doğruya ve kişisel olarak ortaya koyduğumdan dolayı beni ayıplayacaklardır. Öyleyse bir takım riskleri üzerime alarak senin istediğin alanda başıma gelenleri anlatmakla yetineceğim. Bu kitapta tanık olduğum olaylara, güvendiğim kimselerin bana anlattıklarına ve senin bana belirttiğin ölçülere sadık kalmayı bir görev bildim. Bedevi Arapların ve eskilerin öykülerinden dolayı beni bağışla. Onların tutumları bizimkine hiç benzemez. Üstelik onlara ilişkin bilgiler de herkesçe malum. Başkasının bineğine binmek ya da başkasının erdemiyle övünmek benim işim değil. Ancak Allah'tan bağışlanmamızı ve bize yardımını esirgememesini dileriz. Ondan başka Tanrı yoktur. Bölümler. Bu kitabı 30 bölüme ayırdım. 10 tanesi aşkın kaynaklarına dairdir. Birincisi, bundan hemen sonraki bölümdür. Orada aşkın mahiyeti ve belirtileri anlatılıyor. Sonra onu uykuda aşık olanların bölümü izler. Daha sonra tek bir bakışla aşık olanların bölümü. Bunu uzun zaman birbirine sıkı sıkıya bağlananların bölümü izler. Sonra çeşitli yollarla üstü kapalı sözler söyleyenlerin bölümü. Sonra göz işaretleriyle anlaşanların bölümü. Daha sonra mektuplaşarak ya da aracı kullanarak anlaşanların bölümleri gelmektedir. Öteki 12 bölüm, aşkın arazlarını, iyi ya da kötü yanlarını anlatmaktadır. Kuşkusuz, aşkın kendisi bir arazdır. Biliyorsunuz, bir araz başka arazları kaldıramaz ve bir sıfatın niteliği kolayca tanımlanamaz. Ama mecazi bir şekilde sıfatı bizzat vasfedilen nesnenin yerine koyarak basitçe konuşma biçimidir bu. Gerçeği kavrayış biçimimize göre bir arazın gerçekte diğerinden daha küçük, daha büyük, daha güzel, daha çirkin olduğunu kastettiğimiz zaman bu arazların kafamızda ya da gözümüzde meydana gelen şekillerin içinde birbirinden az ya da çok ayrıldıklarını anlarız. Çünkü tabiatları gereği incelik ya da bölünme söz konusu olmaz. Çünkü uzayda bir yer tutmazlar. Bu bölümler şunlardır: yardımsever dost, kavuşma, sır saklama, sır söyleme, itaat, muhalefet, sonra herhangi birini sevip artık başka birini sevmeyenlerin bölümü, arzuların ılımlaştırılması, sadakat, ihanet, bitkinlik, hastalık ve son olarak da ölüm. Öteki 6 bölümse aşka içeriden gelen belalara, afetlere dairdir. Eleştirmeci, gözetleyici, jurnalci, kaçınma, ayrılık ve unutma. Bu 6 bölüm içinde 2 tanesi var ki öncekiler arasında karşıtı bulunuyor. Bunlardan biri eleştirmeci, karşıtı yardımsever dost, öteki kaçınma, karşıtı kavuşmadır. Diğer 4 tanesinin ise aşkın cilveleri arasında karşıtı yoktur. Bunlar gözetleyici ve jurnalcidir. Bunların ortadan kaldırılmalarından başka karşıtları yoktur. Herkes bilir ki karşıt ortaya çıkınca önceki ortadan kaybolur. Kelamcılar bu konuda değişik görüşlere sahiptir. Bu kitabın konusunun çok fazla dışına çıkacağımdan korkmasaydım, bu sorunu enine boyuna ele alırdım. Sonra ayrılık, karşıtı, sevgililerin birbiriyle komşu olmasıdır. Ancak bu komşuluk, benim burada anlatacağım aşkın tezahürlerinden biri değildir. Daha sonra da unutma, karşıtı aşkın ta kendisidir. Çünkü unutma demek, gerçekten aşkın yitmesi ve yok olması demektir. Bu kitabı iki bölümle bitiriyorum. Bu bölümlerde günahın çirkinliğine, iffete dair güzel sözler var. Yüce Allah'a boyun eğmeyi, sürekli iyilik buyurmayı, kötülüklerden sakınmayı ve sakındırmayı salık vererek kitabı bitiriyorum. Gerçekten inanan bir kimsenin görevleri bunlar değil midir? Bununla birlikte bu bölümlerin kimilerini anlatırken yukarıdaki plan taslağından ayrıldım. Doğrusu olayların doğal gelişimini, tedrici olarak ortaya çıkışlarını izledim. Karşıtları yan yana koydum. Böylece yukarıda belirtilen sıraya çok az bir bölümde uyulmamış oldu. Allah bizden yardımını ve bağışını esirgemesin. Demek ki bu bölümler birbirini şöyle izliyor. Önce bu bölüm, ki konuya giriş niteliğindedir, eserin çeşitli bölümlere ayrılması, aşkın mahiyeti üzerine bir inceleme, sonra aşkın belirtileri, sonra düşlerinde sevenler, basit bir tasvir üzerine aşık olanlar, bir bakışta aşık olanlar, uzun görüşmeler sonucu sevenler, birbirini sevdikten sonra artık asla başka birini sevmeyenler, sözle ima etme, gözlerin dili, mektuplaşma, haberciler, sır saklama, sırrı ifşa, itaat, muhalefet, eleştirmeci, yardımsever dost, gözetleyici, jurnalci, kavuşmak, kaçınma, vefa, ihanet, ayrılık, kanaat, vücuttan düşme, teselli, ölüm, günahın çirkinliği ve iffet. Aşkın mahiyeti. Allah seni üstün kılsın. Aşk şakayla başlar, ciddi durumlarla biter. Aşkın çeşitli şekilleri, tanımı yapılamayacak kadar inceliklerle doludur. Onlar ancak aşık olunca anlaşılabilir. Aşk ne din tarafından inkar edilir ne de yasalarca yasaklanabilir. Çünkü yürekler Allah'ın elindedir. Allah ne büyüktür ve ne yücedir. Kurtuluşa erişmiş halifeler ve imamlardan pek çokları aşık olmuşlardır. Bizim Endülüs'te Abdurrahman bin Muaviye, Abdurrahman 1 Kurtuba Emiri 756 ila 788 Daca'ya aşık olmuştur. Yine El-Hakem bin Hişam, El-Hakem 1 Kurtuba Emiri 796 ila 822 ve Abdurrahman bin El-Hakem, Abdurrahman 2 Kurtuba Emiri 822 ila 852 de zikredeyim. Bu sonuncusunun Tarub'a olan aşkı gün gibi herkesçe bilinir. Oğlu Abdullah'ın annesidir Tarub. Muhammed bin Abdurrahman'ın Muhammed 1 Kurtuba Emiri 852 ila 886. Kendisini Osman, Kasım, Mutarraf adındaki çocuklarının annesi Jisden'e bağlayan müşfik bağlar da biliniyor. Hakem el-Mustansır'ın El-Hakem 2, Kurtuba Halifesi 961 ila 976, Hişam el-Muayyet Billah'ın, Hişam 2, Kurtuba Halifesi 976 ila 1009, 1010 ila 1013. Allah ondan ve ötekilerin hepsinden de razı olsun. Annesine tutulduğu da bilinir. Aynı zamanda bu kadından başkasının çocuğuna ilgi duymadığı da malumdur. Buna benzer şeyler daha çoktur. Eğer Müslümanlar bu sultanlara saygı duymamış olsalardı ve bizim görevimiz onların dinsel çabalarını ve güzel yanlarını gösteren haberlerini anlatmak olmasaydı, öte yandan şu anda onların ailelerinde ve saraylarında geçen özel yaşamlarıyla ilgili olaylar söz konusu olmamış olsaydı, kahramanları onlar olan pek çok öykü anlatırdım. Saraylarındaki büyük adamlara ve devletlerinin direği durumundaki kimselere gelince, onların arasında aşıkların sayısı sayılamayacak kadar çoktur. En son olarak tanık olduğum bu tür durumların en yenisi, Muzaffer Abdülmelik bin Ebi Amir'in Kurtuba Halifesi Hişam II hesabına kraliyet kahyası 1002 ila 1008. bir peynir satıcısının kızı olan Vahide'ye karşı duyduğu sevgidir. Ona öyle tutulmuştu ki sonunda onunla evlendi. Aynı kadını amirilerin düşüşünden sonra Vezir Abdullah bin Mesleme kendine eş olarak aldı. Bunun ölümünden sonra Berberi reislerinden biri onunla evlendi. Buna benzer bir durumda bana Ebul Ayş bin Meymun el-Kureyşi el-Hüseyni tarafından anlatıldı. Mısır Sultanı Nizar bin Maat, Fatimi Halifesi 996-021. Delicesine sevdiği genç bir cariyenin mutluluğunu sağlamak için biricik oğlu Mansur bin Nizar'ı görmemeye razı olmuştu. Kendisinden sonra oğlunun tahta geçtiği ve tanrılık iddiasında bulunduğu bilinmektedir. Zaten başka erkek çocuğu bulunmadığından tahtın tek varisi ve saltanatı sürdürecek tek kişi buydu. Eski zamanlarda ve devirlerde yüce erdem sahibi insanlar ve fakihler arasında aşk şiirleri çok ünlü olan insanlar vardır ki adlarına gerek duymuyorum. Bu konuda Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe bin Mesud'un kendisi ve şiirleri üzerinde bildiklerimiz oldukça yeterlidir sanırım. Kendisi Medine'nin 7 ünlü fakihinden biridir. İbni Abbas'tan, Abdullah İbn Abbas, ashabtandır, peygamberden çok sayıda hadis nakletmiştir. Ayrıca Kur'an ilmiyle de ün kazanmıştır. 619-687. Bize gelen bir fetva, başka bir açıklamayı gerektirmeksizin bu konuyu yeterince açıklığa kavuşturmaktadır. Aşkın öldürdüğü bir kimseye kefaret ve kısas gerekmez. İnsanlar aşkın mahiyeti üzerinde tam anlamıyla anlaşamadılar. Üzerinde çok kafa yordular ve uzun incelemeler yaptılar. Benim düşünceme göre aşk, ruhların çeşitli yaratıklar arasında bölünmüş parçalarının birleştirilmesidir. Bu birleşme onların en yüksek temel ögelerinden meydana gelir. Allah rahmet etsin Muhammed bin Davud'un, Zahiri mezhebinin kurucusu meşhur Davud'un oğludur. Gene aynı mezhebin müçtehididir. Ayrıca söylenildiğine göre bir erotik şiir antolojisi düzenlenmiştir. 898'de ölmüştür. Bir takım filozoflardan naklettiği gibi değil kuşkusuz. Onlara göre ruhlar bölünmüş kürelerdir. Ama bu birleşme ruhların yüksek konumlarındaki elverişli durumlara uygun bir biçimde ve bu durumların ruhun şekillendirdiği bütün içerisinde birbirlerine az ya da çok yakın olmalarına göre meydana gelir. Beraberlik ve ayrılığın varlıkların birleşimi ve ayrışımıyla ilgili olduğunu biliyoruz. Her şekil kesinlikle kendine uygun olan şekli çağırır, onu arar bulur. Her şey misli mislinedir. Birbirine yakınlık duygusal bir iştir ve apaçık etkileri vardır. Aramızda karşıtların birbirini ittiğini, benzerlerin birbirlerini çektiğini, hemcinslerin birbiriyle uyum sağladığını bilmeyen yoktur. Niçin aynı durumlar ruhlar için söz konusu olmasın? Oysa onların alemi saf ve temiz bir alemdir. Özü ahenkli bir şekilde yüceliğe dayanır ve kendisini oluşturan ilke onu eğilimlere, yaklaşımlara ve uzaklaşımlara, sevgiye ve nefrete yaraşır hale getirir. Bütün bunları insanoğlunun değişik davranış biçimleriyle açık seçik biliyoruz. Bu değişik durumlara insan kolayca kendini uydurabiliyor. Yüce Allah şöyle diyor: Sizi bir candan, Adem'den yaratan, bundan da gönlü kendisine yatsın, ısınsın diye eşini yapan odur, Allah'tır. Kur'an 7/189. Demek oluyor ki, böylece Allah, Adem'in eşinde bulacağı ısınmanın nedenini Havva'nın kendisinden bir parça olmasında kılmıştır. Eğer aşkın nedeni bedenin biçimsel güzelliği olsaydı, daha az güzel olandan bir şeyler geri tepilmiş olurdu kesinlikle. Öyleyse şu sonuca varıyoruz. Pek çok kimse iç güzelliğe sahip şeyleri ya da varlıkları yeğliyorlar çünkü ötekilerden bunların üstün olduğunu ve gönlün bunlardan hiç yüz çevirmeyeceğini biliyorlar. Öte yandan eğer aşkın nedeni huyların ahenkliliğinde olmuş olsaydı, hiç kimse kendisine hoş görünmenin yollarını aramayan ve kendisiyle uyuşmayan kimseleri sevmezdi. Buradan şu sonuca varıyoruz. Aşk bizzat ruhta oluşan bir şeydir. Kimi zaman olur ki gerçekten aşkın nedeni dışarıdan bir neden olur. Ama o zaman nedeni yitince aşkla yiter ve biter. Öyleyse siz herhangi bir nedenden dolayı seviliyorsanız, bu neden ortadan yok olunca sizden kolaylıkla yüz çevrilecek ve artık sevilmeyeceksiniz. İşte bu anlamda aşağıdaki dizeleri yazıyorum. Tavil. Sana olan aşkım her zaman oluşuna denk bir biçimde sürecek. Ne azalacak, ne artacak. Sonsuza değin sürecek. İrademden başka bir ilk sebebi yok bunun. Hiç kimse bana bundan başka sebep ileri süremez. Bir şeyin nedeninin değişik başka bir şeyde olduğunu anladığımızda, onun varoluş nedeninin gittiğini görür görmez o şey yok olacaktır. Ama bir şeyin nedeninin bizzat kendinde olduğunu anladığımız zaman, onun sonsuza değin sürmesi sağlanmış demektir. Aşağıdaki kanı bu gerçeği doğrulamaktadır. Aşk duygularının çok çeşitli türleri olduğunu hepimiz biliriz. En yüksek nitelikteki aşk, Yüce Allah'ta sevişenlerinkidir. İster eylemde ortak bir çaba gösterdikleri için olsun, ister itirafları ve inançlarının ortak ilkeleri olduğu için olsun, isterse insanın arzu ettiği bir bilimin yüksek değerlerini beraberce aradıklarından dolayı olsun. Akrabalıktan, samimi ilişkilerden, aynı tasarı ve düşünceleri paylaşmaktan doğan sevgiyi, dostlar ve birbirleriyle iyi tanışan insanlar arasındaki sevgiyi, yakınına gösterilen sıcak ilgiden doğan sevgiyi, sevilen kişinin sahip olduğu güçlü etkiden yararlanmak arzusunun doğurduğu sevgiyi, saklamaları gereken bir sır dolayısıyla birleşen kimselerin sevgisini, cinsel arzu ve isteklerini tatmin için başkasına gösterilen sevgiyi, ve son olarak daha önce söylediğimiz şeyden başka bir nedeni olmayan ruhların birleşiminden doğan sevgiyi de yine belirtelim. Bütün bu sevgi türlerinin nedenleri yok olunca kendileri de yok olur. Nedenleri artınca sevgiler de artar. Nedenler küçülünce sevgiler de küçülür. Nedenler yaklaştıkça sevgiler de sığlaşır, yoğunlaşır. Nedenler uzaklaştıkça sevgiler de çözülür ve dağılır. Ruhu kucaklayan gerçek sevgi bu kuralın dışındadır kuşkusuz. Bu tür bir sevgi ancak ölümle sona erebilir. Aşağıdaki olay işte böyle değerlendirilir. Yaşlı bir kimse eski bir aşkını unutmuş olduğunu iddia ediyor. Ama anıları anımsatılırsa aklı başına geliyor, onları anımsıyor ve bir hoş oluyor. Geçmişteki tatlı heyecanları ve yürek atışları yeniden hızlanıyor. Üzüntüden iç çekmeye başlıyor. Yukarıda betimlenen sevgi türlerinin hiçbirinde gönül meşguliyeti, akıl karışıklıkları, kuşkular, vesveseler, mizaç ve doğal niteliklerin değişikliği, zayıflama, iç çekmeler ve ruh bulanımlarının öteki belirtileri gerçek aşkta olduğu kadar ortaya çıkmaz. Demek oluyor ki aşk, ruhsal bir gönül hoşluğu ve canların birbirinde kaynaşıp erimesidir. Birisi buna karşı koyup şöyle bir soru sorabilir. Eğer böyle olsaydı, iki sevgilinin sevgisi eşit olurdu. Çünkü her iki parça da eşit biçimde birleşmiştir ve aynı paya sahiptir. Bunu ben şöyle cevaplıyorum. İtiraz yerinde bir itirazdır. Ama kendisini seveni sevmeyen kimsenin ruhu, her yandan kendisini gizleyen olaylarla, etkisini sıfıra indirecek perdelerle öylesine kuşatılmış, çevrilmiştir ki, kendisiyle birleşmeye çağrılan parçanın varlığının bilincine bile varamaz. Şimdiki durumdan önce nerede olduğunu bile kestiremez. Eğer bu engellerden kurtulmuş olsaydı, birleşmede ve karşılıklı sevgide eşit paylara sahip olacakları kuşku götürmezdi. Buna karşın, sevenin ruhu benzeri durumlardan çok uzaktır. Kaderin kendisini buluşmaya sürüklediği yakın ilişkiler içinde onun nerede olduğunu bilir ve onu arzular, oraya yönelir. Onu arar, onunla karşılaşmak ve onu kendisine mıknatısın demiri çektiği gibi çekmek ister. Gerçekten demirin öz kuvvetiyle birleşen mıknatısın öz kuvveti kendiliğinden demire doğru gidecek kadar yeterli olunca ne daha güçlüdür ne de o niteliktedir. Biçim ve ögeleri bakımından aynısıdır. Bununla birlikte demirin gücü kendisiyle uyuşan ve kendisine doğru çekilen bir elemana gidebilir niteliktedir. Çünkü hareket haline geçen en güçlü elemandır her zaman. Öyleyse demirin gücü kendi haline bırakılıp ve öteki engellerden kurtulduğu zaman benzerini arayıp kendisini ona verecektir. Serbest bir seçim ve kararla değil ama zorunlu ve doğal olarak kendiliğinden durur. Çünkü onun gücü demiri tutan nesneyi alt edebilecek kadar güçlü değildir. Demir birçok parçalara bölündüğü zaman bu parçalar durmadan birbirlerini ararlar. Hem cinslerine sıkı sıkıya tutunarak kendilerini terk eden zayıf güçleri peşlerinden kovalamayı bırakırlar. Ama mıknatıs kitlesi biraz daha etkin olursa ve mıknatısın güçleri demir kitlesinin bütün gücüne denk olursa demir bilinen doğal niteliğini kaybeder. Taşın içinde saklı ateş içinde durum aynıdır. Ateşin yayılma gücüne ve nerede olursa olsun değişik parçalarının sürekli çekimine karşı ateş ancak çakmağın çakışı ve iki kitlenin sıkışması ve oluşturulması ile birbirine dokunma sonucu ortaya çıkar. Yoksa ateş taşın içinde saklı kalır, ortaya çıkmaz ve yanmaz. İleri sürdüğüm bu düşüncenin bir başka kanıtı da şudur. Eğer aralarında doğal nitelikler bakımından bir uyuşma ya da benzeşme yoksa birbirini seven iki kişi gösteremezsiniz. Bunun kesinlikle böyle olması gerekir. Benzeşmeler ne kadar çoksa birleşme o kadar büyük, sevgi o kadar sağlam olur. Bunu anlamak için kişisel olarak bakmak yeter. Bunu Allah'ın elçisinin şu sözü de gereğince açıklığa kavuşturuyor. Ruhlar askere alınmış bir ordudur. Orduyu oluşturan erler birbiriyle tanışıyorlarsa aralarında iyi geçim olur. Birbiriyle hiç tanışmıyorlarsa aralarında geçimsizlik ve uyuşmazlık sürer. Ve yine bu konuda dindar iyi bir kimse şöyle diyor. İnananların ruhları birbirleriyle çok iyi tanışır ve anlaşırlar. İşte bu yüzden Hipokrat sevdiği bir insan hakkında bir yığın kusurlar ve eksiklikler duyduğunda hiç kuşkuya kapılmadı. Bunu kendisine anlatana şöyle cevap verdi. Eğer o beni seviyorsa ben de ona birçok huylarımla benzemeliyim. Eflatun kralın birisinin kendisini tutukladığını anlatır. Beraat edinceye ve kral kendisinin suçsuz olduğunu anlayıncaya kadar suçsuzluğunu savunmaktan geri durmaz. Eflatun'un sözlerini krala götüren bakan ona şunları söyler. Ey kral, onun suçsuz olduğunu anladın. Öyleyse aranızda daha ne var? Doğrusu, dedi kral, ona karşı hiçbir şeyim yok ama onun tutumunda açıklayamadığım bir takım uygunsuzluklar seziyorum. Bakan Eflatun'a bu düşünceyi ulaştırdı. Öyleyse, dedi Eflatun, ruhumda ve karakterimde onun ahlakına ve huylarına denk bir şeyler aramalıyım. Anladım ki bu hakkaniyet sevgisi ve büyük haksızlık korkusudur ve nitelikleri kendim de ayırdım. Bu uyumu sağlar sağlamaz ve kendimin şu anda sahip olduğum bu niteliği onunkine denk bir biçime sokar sokmaz beni özgürlüğüme kavuşturdu. Ve bakana şöyle dedi. Onun hakkında duyduğum tüm kuşkularım işte şimdi kayboldu. Hemen hemen hiç değişmeksizin, çoğu kez aşkın dış güzelliğe bağlanmasını sağlayan neden, ruhun kendisinin güzel olmasıdır bizzat. Bu nedenle ruh, güzel olan her şeye hemen tutulur, güzel ve hoş motiflere karşı bir eğilim gösterir. Güzel bir şey gördüğünde hemencecik ona bağlanır, biçimin ötesinde kendisiyle uyuşan bir çizgi ayrımsarsa işte o zaman birleşme meydana gelir. Gerçek aşk da budur zaten. Şayet görünenin ötesinde kendisiyle uyuşabilen en ufak bir nitelik göremezse, sevgisi bu dış biçimden daha ileriye geçmez. Sadece bedensel bir arzu olarak kalır. Gerçekte dış biçimler ruhların birbirlerinden ayrılmış parçaları üzerine etkin bir çekim gücüne sahiptir. Tevrat'ın 1. bölümünde okudum. Yakup aleyhisselam dayısı Laban'ın kızının çeyizine karşılık bir süre dayısının koyunlarını güder. Şöyle bir sözleşme yaparlar. Koyunların doğacak kuzuları ortak olacak, esmer olan kuzular Yakup'un, beyaz olanlarsa dayısının olacak. O zaman Yakup ağaç dallarının kabuğunu alıp yarı uzunluğa kadar soymaya başladı. Diğer yarısını aynen bıraktı. Neden sonra onları dişi koyunların koça geldikleri dönemde sulaktaki suyun içine atıyordu. Böylece doğan kuzuların yarısı esmer, yarısı da beyaz doğuyordu. 8. ayrımın sonu sayfa 78.